Ayrım 33, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 331. Henry suçlulukla kırbacını indirdi. Yardımcısıyla öküzlerin yanı sıra yürümeye, gereken anlarda hayvanları sırtlarına indirdikleri şaplaklarla yönlendirmeye başladılar. Araba kum tepelerine doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Klavsen sandıklarla kasaların üzerinde gururla duruyordu. Tom enstrümana tersçe baktı. Umarım düşer ve bin parçaya ayrılır diye omurdandı. Bunu hiç söylemediğini farz ediyorum, dedi Sarah çenesini havaya dikerek. Çünkü öyle demek istemediğini biliyorum. Arkama gel güzelim. Tom onu kaldırmak için eğrinin üzerinden eğildi. Seni sahile götürüp gemiye bindireyim. Teşekkür ederim ama olmaz sevgili kocacığım. Eşyalarıma göz kulak olmak için arabanın yanında kalacağım. Tom kılıcının kınını hayal kırıklığıyla karışık bir öfkeyle öküzlerin sırtına indirdi. İlk kum tepesine ulaşmışlardı ki dönüp arkasına baktı ve zihninde alarm zilleri çalmaya başladı. Sadece dakikalar önce zifiri karanlık olan çiftlik ve arazide şimdi hafif bir aydınlık vardı. ''Şuraya bak!'' diye o mırıldandı Dorian'a. ''Neler oluyor?'' dersin. Dorian eğrinin üzerinden dönerek baktı. ''Meşaleli atlılar'' dedi sonra heyecanla. ''Koloni tarafından geliyorlar. Şu an tepeyi tırmanıyorlar. Süvariler olmalı.'' ''Kaiser'' dedi Tom. ''Stefanus Kaiser. Başkası olamaz. Niyetimizi bir şekilde öğrenmiş olmalı. Çiftliği terk ettiğimizi görünce doğruca kıyıya inecektir.'' ''Bu eşyaları teknelere yükleyemeden yakalar bizi'' dedi Tom. ''Arabayı bırakıp kumsala kaçmalıyız.'' Öküzlerin peşi sıra yürümekte olan Sarah ile Yasmine'nin yanına gitti. İki kadın yol kenarından buldukları sopalarla hayvanları gütmeye yardım ediyordu. ''Fenerin ışığını azaltın!'' diye bağırdı Tom ve geldikleri yönü işaret etti. ''Çok yakında peşimize düşecektir.'' ''Arabayı bırakın, kaçmamız gerek!'' dedi Dorian Tom'un yanına gelerek. Sarah üfleyerek lambayı söndürdü ve kocasına döndü. ''Kaiser olduğundan emin olamazsın!'' diye meydan okudu. ''Başka kim gecenin bu saatinde bir süvari birliğiyle Highville'da gidiyor olabilir?'' ''Kumsala gittiğimizden haberi yok.'' ''Şişman olabilir ama bu kör veya aptal olduğu anlamına gelmez. Elbette peşimizden gelecektir.'' Sarah yolun ilerisine baktı. ''Çok az bir yolumuz kaldı. Kıyıya ondan önce varabiliriz.'' ''Bir süvari birliğine karşı ağır yük çeken öküzlere saçmalama kadın.'' ''O halde bir çare bulmalısın.'' dedi Sarah ona tüm kalbiyle güvenerek. ''Her zaman bulursun.'' ''Evet, bir çare düşündüm bile. Arkama bin de şeytan kovalıyormuşçasına kaçalım.'' ''Çok doğru bir teşbih'' dedi Dorian ve sonra Yasmini'ye döndü. ''Gel sevgilim, bir an önce uzaklaşmalıyız.'' ''Sen gidebilirsin Yasi'' dedi Sarah ama ben kalıyorum.'' ''Seni bırakamam Sarah, çok uzun bir süredir birlikteyiz. Seninle kalacağım.'' dedi Yasmini ve yanına iyice sokuldu. Son derece kararlı oldukları anlaşılıyordu. Tom sadece bir an tereddüt etti, sonra Dorian'a döndü. ''Hayatımda hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın öğrendiğim bir şey varsa o da bu kadınların eşyalarını bırakmayacağıdır.'' Piştovlarından birini eğerin üzerindeki kılıfından çekip aldı. ''Barutunu kontrol et Dory.'' Dönüp ciddi bir ifadeyle Sarah'a baktı. ''Hepimizin ölümüne sebep olacaksın. Belki o zaman tatmin olursun. Acele edin, sahile vardığınızda Mansur'un boş şalupanın yanında sizi beklemekte olduğunu göreceksiniz. Eşyaları yükletin ve açılın. Dory ve beni bir dahaki görüşünüzde biraz acele içinde olabiliriz.'' Tam yola koyulacaktı ki aklına bir fikir geldi. Eğilerek arabanın arkasında asılı olan yedek çekme zincirini aldı. Her arabada bu zincirden bulunurdu. ''Onunla ne yapmayı planlıyorsun?'' diye sordu Dorian. ''Ağırlığı atını zorlayacak.'' ''Belki hiçbir şey.'' Tom zinciri eğer topuzuna doladı. ''Belki de çok şey.'' Karılarına son sürat kıyıya ilerlemelerini tekrar tembih ederek tepeyi dört nala tırmanmaya başladılar. Yaklaştıkça meşalelerin aydınlığı belirginleşti ve manzara netleşti. Çiftliğin hemen yanındaki otlağın başlangıcında durdular ve atlarını çekerek ağaçların altındaki koyu karanlığa doğru yürüdüler. Ziyaretçilerin üniformalı süvariler olduğunu bir bakışta gördüler. Çoğu atından inmiş binalara koşarak girip çıkıyordu. Kılıçlarını çekmişler, odaları arıyorlardı. Tom'la Dorian adamların yüzünü açık seçik görebiliyordu. ''İşte Kaiser orada'' dedi Dorian. ''Ve peygamberimizin sakalı aşkına yanındaki de Suzy.'' ''Demek ihbarcımız o.'' Tom'un sesi sertti. ''Bize ihanet etmek için ne gibi bir sebebi olabilir?'' ''Bazen en çok sevip güvendiklerimiz bunun için hiç beklemediğimiz sebepler bulur.'' dedi Dorian. ''Kaiser çiftliği aramakla fazla vakit kaybetmeyecektir.'' diye söylendi Tom, eğerinin topuzuna doladığı zinciri çözerken. ''Bak şimdi Dory.'' Planını kısaca anlattı. Dorian o konuşmaya başlar başlamaz niyetini anlamıştı zaten. ''Büyük ağılın önündeki kapı'' diyerek onayladı. ''İşin bitince açık bırak.'' diye uyardı onu Tom. Şeytani bir zekan var Tom diyerek güldü Dorian. Böyle zamanlarda düşmanın değil de yandaşın olduğuma seviniyorum. Acele et dedi Tom. Kaiser boş ağırları gördü ve kuşların yuvadan kaçmış olduğunu anladı. Dorian Tom'u ağaçların arasında bırakarak yol ayrımından lagünün hemen üst tarafındaki ağıla giden tarafa saptı. Tom kardeşinin akıllıca davranarak otların üzerinde ilerlediğini gördü. Otlar nalların sesini boğuyordu. Dorian'ı karanlığın içinde kaybolana dek izledi. Sonra dikkatini Highfield'daki binaların çevresinde olup bitenlere yöneltti. Süvariler sonunda arama işini bitirmiş, aceleyle atlarına biniyordu. Suzy ona bağırmakta olan Kaiser'ın karşısında korkuyla büzülmüştü. Albayın öfkeli sesi Tom'un bulunduğu yere kadar ulaşıyordu ama ne söylediğini anlamak mümkün değildi. Belki de Suzy yaptığına pişman olmuştur diye düşündü Tom. Kaiser kırbacını kadının suratına indirince Suzy dizlerinin üzerine çöktü. Kaiser kırbacını bu kez sertçe kadının sırtına indirdi. Suzy tiz bir çığlık atarak kum tepelerinin olduğu tarafı işaret etti. Süvariler telaşla liderleri Kaiser'ı takip etti. Tom meşalelerinin aydınlığında yaklaşmalarını izliyordu. Kara binalarının ve kınlarına sürten kılıçlarının sesi giderek arttı. Atların nefesini duyabileceği kadar yaklaştıklarında Tom atını mahmuzladı ve karanlığın içinden tam önlerine çıktı. ''Kaiser, seni kalleş domuz pisliği, o fesat kalbin lanetlensin, buruşuk aletin frengiyle çürüsün.'' diye bağırdı. Kaiser o kadar şaşırmıştı ki atının dizginlerini sertçe çekti. Arkasından gelen süvariler birbirlerine çarptı. Bir an için yoğun bir kargaşa yaşandı. ''Beni asla ele geçiremeyeceksin peynir tekerliği kılıklı Kaiser. Hele o at dediğin eşekle beni yakalamaya niyetliysen çok gülerim.'' Tom çift namlulu piştovu doğrultup Kaiser'in şapkasındaki deve kuşu tüylerinin cesaret edebildiği kadar yakınına nişan aldı. Kaiser kurşun kulağının yanından vızıldayarak geçerken başını eğdi. Tom atını çevirdi ve son hızla ağıla doğru ilerlemeye başladı. Arkasından ateşlenen piştovların sesini ve Kaiser'ın öfkeli haykırışlarını duyabiliyordu. ''Yakalayın, peşini bırakmayın. Onu bana mümkünse canlı getirin. Ama mecbur kalırsanız gebertin. Ölü ya da diri, o adamı istiyorum.'' Süvari birliği Tom'un peşine düştü. Bir süvari karabinasından çıkan saçmalar bir keklik sürüsü gibi yakınından geçince Tom öne eğildi ve dizginlerin serbest ucunu boynuna doladı. Takipçileriyle arasındaki mesafeyi görebilmek için koltuk altından geriye baktı. Arıyı açtığını görünce atını yavaşlattı ve Kaiser'ın yaklaşmasına izin verdi. Süvarilerin heyecanlı haykırışlarını duyunca hala görüş alanları içinde olduğundan emin oldu. Birkaç saniyede bir silah sesi duyuyor, saçmalar yanından geçip gidiyordu. Biri kalçasının sadece birkaç santim ötesinde eğerine isabet etti ve gecenin karanlığına doğru sekti. İsabet etmiş olsaydı her şey o an oracıkla sona erebilirdi. Kapının nerede olduğunu ve her an karşısına çıkabileceğini bilmesine rağmen karanlığın içinde aniden görünce şaşırdı. Dorian'ın istediğini yapıp kapıyı ardına kadar açık bıraktığını hemen fark etti. Girişin iki yanındaki sık ve dikenli çalılar omuz hizasına kadar yükseliyordu. Tom'un çok kısa bir süre içinde yön değiştirip atını çalılara doğru sürmesi gerekiyordu. Atını atlayışa hazırlamak için dizleriyle hafifçe baskı yaptığı sırada göz ucuyla çeliğin pırıltısını gördü. Dorian zincirin iki ucunu kapının yanındaki direklere sıkıca bağlamıştı. Gergin zincir bel hizasına dek yükseliyordu. Tom atlayış anına atının karar vermesine izin vererek ağırlığını hayvana yardımcı olmak için hafifçe öne verdi. Sık çalılardan oluşan çitin üzerinden rahatlıkla atladılar. Tom kendini toparlayıp dengesine tekrar kavuşur kavuşmaz dönüp arkasına baktı. Süvarilerden biri Tom'un ardından çiti geçmeye yeltenmiş ama atı son anda kişneyerek durunca çitin üzerinden diğer tarafa uçmuştu. Yere sertçe düştü ve boş bir çuval gibi olduğu yerde kaldı. Adamın akıbetini gören Kaiser kılıcını başının üzerinde sallayarak haykırdı. ''Beni takip edin kapıya!'' Adamları almayın peşine düştü ve hep birlikte son sürat kapıya yöneldiler. Hayvanlar olanca ağırlıklarıyla zincire çarpınca çelik halkalar şakırdayarak gerildi. Atlar bir anda üst üste yığıldı. Zincire çarpan bacakları kuru dallar gibi çıtırdayarak kırıldı. Kapının önünde bir yığın meydana getiren hayvanlar tiz sesler çıkarıp kişniyor, havayı çılgınca tekmeliyor, kıvranıyordu. Hayvanların iri vücutlarının altında kalarak ezilen adamların feryatları kişnemelere karışıyordu. Tüm bunları planlamış olmasına rağmen gördükleri karşısında Tom bile afallamış kalmıştı. Atını içgüdüsel bir şekilde döndürdü ve kurbanlara yardım edecek oldu. Dorian gizlendiği yerden çıktı ve atını Tom'un yanına sürdü. Önlerindeki manzaraya dehşetle baka kaldılar. Tuzağa ilk düşen atın üzerinde olan Kaiser, atının zincire takılmasıyla sapanla fırlatılmış bir taş gibi Eyre'nin üzerinden uçmuştu. Yere sertçe düşüp yuvarlanmıştı. Ama mucize eseri kılıcı hala elindeydi. Sendeleyerek ayağa kalktı ve iç içe geçmiş atlarla adamların oluşturduğu kargaşaya inanmaz gözlerle baktı. Sonra öfke ve ümitsizlikle bağırdı. Kılıcını kaldırarak Tom'un üzerine atıldı. ''Bu yaptığın için derini yüzüp kalbini yerinden sökeceğim.'' diye uludu. Tom kılıcının ucuyla hafif bir fiske vurarak albayın kılıcını 10 adım öteye düşürdü. ''Aptallık etme adam. Bir gün için yeterince zarar verildi. Git de adamlarınla ilgilen.'' Tom Dorian'a baktı. ''Haydi Dory, gidelim.'' Atlarını çevirdiler. Kaiser hala yarı sersem bir halde tekrar kılıcına uzandı ve arkalarından bağırdı. ''Seninle işimiz daha bitmedi Tom Courtney. Vok'un sahip olduğu tüm gücü kullanarak peşine düşeceğim. Gazabımdan kaçamayacaksın.'' Ne Tom ne Dorian dönüp ona baktı. Albay nefesi kesilene dek peşlerinden koşup tehditler yağdırdı. Sonunda soluk soluğa durarak kılıcını onlara doğru salladı. ''Sizi bulacağım ve soyunuzun kökünü kurutacağım.'' Tam gözden kaybolurlarken Kaiser son kozunu oynayarak haykırdı. ''Kuts oğlun olacak o piçi yakaladı bile. Jim Courtney ve o mahkum fahişenin kafası yakında bir fıçı içinde elime ulaşacak.'' Tom durup gözlerini ona dikti. ''Evet, Kuts onu yakaladı.'' diye bağırdı Kaiser vahşice gülerek. ''Ona inanma ağabey, seni incitmek için yalan söylüyor.'' Dorian uzanıp Tom'un koluna dokundu. ''Orada olanları Kaiser nereden bilecek?'' ''Tabii haklısın.'' diye fısıldadı Tom. ''Jim kaçıp kurtulmuş olmalı.'' ''Kadınların yanına dönüp sağ salim gemiye bindiklerinden emin olmalıyız.'' dedi Dorian. Yollarına devam ettiler ve Kaiser'ın haykırışları giderek duyulmaz oldu. Kaiser soluk soluğa adamlarıyla atların yanına koştu. Süvarilerden birkaçı ayağa kalkmaya uğraşıyor, diğerleri başlarını tutuyor veya yaralarıyla ilgileniyordu. ''Bir at bulun bana.'' diye bağırdı Kaiser. Çoğu gibi kendi atının da bacakları zincire çarpınca kırılmıştı. Geriden gelen atların birkaçı bu hazin sondan kurtulmuş, tekrar ayağa kalkmayı başarmış, titreyerek duruyordu. Kaiser birinden diğerine koşarak bacaklarını kontrol etti. Aralarında en güçlü kuvvetli görüneni seçerek bindi ve yürüyebilen adamlarına bağırdı. ''Haydi kendinize bir at bulun ve beni takip edin. Kumsalda onları yakalayacağız.'' Tom ve Dorian onlara yetiştiği sırada araba son kum tepesini aşıyordu. Kadınlar da hemen yanında yürüyordu. Feneri tekrar yakan Sarah nal seslerini duyunca başının üzerine kaldırdı. ''Acele etsene kadın!'' Tom öylesine tedirgindi ki kendini tutamayıp uzaktan bağırmıştı. ''Ediyoruz zaten!'' diye cevapladı Sarah. ''Bağırıp çağırman daha hızlı ilerlememizi sağlamayacak.'' ''Kaiser'ı kısa bir süre için durdurduk ama her an tekrar peşimize düşebilir.'' Tom az önceki yaklaşımının yanlışını anladı ve tüm tedirginliğine ve endişesine rağmen sesine nazik bir ton vermeye çalıştı. ''Kumsala vardık sayılır. Tüm eşyalarınız da güvende.'' İleriyi işaret etti. ''Artık sizi gemiye bindirmemize izin verir misiniz güzelim?'' Kocasına bakan Sarah, Tom'un yüzündeki endişeyi fenerin solgun aydınlığında bile fark etti ve insafa geldi. ''O halde kaldır beni Tom.'' Babasına uzanan küçük bir kız gibi kollarını ona doğru kaldırdı. Tom onu yukarı çekip arkasına oturtunca beline sıkıca sarıldı ve fısıldadı. ''Sen Tanrı'nın yarattığı en iyi kocasın ve ben de dünyanın en şanslı kadınıyım.'' Dorian da Yasmin'i aldı ve Tom'u takip ederek Mansur'un boş şalupanın başında beklediği yere doğru ilerlediler. İki kadını şalupaya bindirdiler. Araba kumsalda yavaşça ilerlemeye başladı. Kıyıya vardığındaysa dingiline kadar ıslak kuma battı. Ama bu işlerine gelmiş, bu şekilde üzerindeki eşyaları nakletmeleri kolaylaşmıştı. Bütün yük boşalınca öküzler arabayı kolayca çekerek saplandığı yerden kurtardılar. Tüm bunlar sırasında Tom'la Dorian, Kaiser'ın tehditlerini gerçekleştireceği endişesiyle sık sık karanlığa bakıyordu. Ama son eşya olan klavsende hiçbir sorun çıkarmadan şalupaya yerleştirildi ve sudan korunması için üzerine muşamba örtüldü. Kum tepelerinden öfkeli haykırışlar ve karabinaların kıvılcımlar saçan ateşi duyulduğunda tekneyi açığa iten Mansur'la diğer tayfalar hala bellerine kadar suyun içindeydi. Bir kurşun teknenin aynalığına çarptığı sırada Mansur içeri atladı. Bir başka atış duyuldu ve teknenin gövdesi yine isabet aldı. Tom kadınların omuzlarından bastırarak onları birkaç santimlik sintine suyunun içine oturttu. Bu şekilde aceleyle yüklenmiş kutular ve sandıklarla korunmuş oluyorlardı. ''Rica ediyorum başlarınızı aşağıda tutun. Bu ricam üzerine daha sonra tartışabiliriz. Bununla birlikte bunların gerçek kurşunlar olduğuna sizi temin ederim.'' Kıyıya dönüp baktığında açık renk kumlar üzerinde duran Kaiser'ın silüetini seçebildi. Albayın gür haykırışları açık seçik duyuluyordu.
''Benden kaçamayacaksın Tom Courtney. O korsan büyük baban gibi kale meydanında asıldığını göreceğim. Bundan hiç şüphen olmasın. Bundan böyle bu dünyada Hollanda'ya ait hiçbir limana giremeyeceksin.''
''Söylediklerine aldırma.'' dedi Tom Sarah'a. Kaiser'ın Jim için yaptığı korkunç planları da anlatacağından korkuyordu. Tek yapabildiği yalan söylemek. ''Gel haydi şuna bir veda şarkısı söyleyelim.'' Kaiser'ın sesini bastırmak için İspanyol hanımları detone ama gür ve kalpten bir sesle söylemeye başladı. Diğerleri de hemen ona katıldı. Dorian'ın sesi her zamanki gibi harikuladeydi. Mansur da babasının tenor sesini almıştı. Yasmini'nin soprano sesi şarkıya tatlı bir ton katıyordu. Sera da kocasının güçlü göğsüne yaslanıp söylemeye başladı. ''Hoşça kalın, elveda size güzel İspanyol hanımlar. Hoşça kalın, elveda size İspanya'nın hanımları. Yaşlı İngiltere'ye doğru yelken açma emri aldık ama sizi çok yakında yine görmeyi umuyoruz. Haydi o halde herkes kadehini kaldırsın. Kaldırsın içki dolu kupasını şerefine. Geride kalan her neşeli ve dürüst ruhun sağlığınızı içelim mutluluk ve hüzünle.'' Yasmini gülerek ellerini çırptı. ''Bu Dorian'ın bana öğrettiği ilk şarkı. Sana ilk söylediğim zamanı hatırlıyor musun Tom?''
''Elbette, asla unutamam.''
Teknenin yönünü York bakiresine doğru çevirirken kendi kendine güldü. ''Dory'yi kaybettiğim onca yıldan sonra bana geri getirdiğin gündü.'' York bakiresine tırmanan Tom geminin kaptanına emirler verdi.
''Kaptan Kumra, Tanrı aşkına bu son eşyaları gemiye mümkün olduğunca çabuk yükleyin.''
Küpeşte'ye gitti ve hala şalupanın içinde olan Dorian'a baktı. ''Allah'ın lütfuna biner binmez bütün ışıkları söndür ve demir al.'' diye seslendi. ''Şafak vaktinden önce karadan uzaklaşmış olmalıyız. Kaiser'la kaledeki Hollandalı gözcülerin hangi yöne doğru ilerlediğimizi görmesini istemiyorum. Doğuya mı, batıya mı, hatta güneye, kutba doğru mu ilerlediğimizi bırakalım onlar tahmin etsin.''
Mavna'dan gemiye yüklenen son eşya Sera'nın klavseniydi. Geminin yan tarafında sallanırken Tom enstrümanı yukarı çeken adamlarına fısıldadı. ''Şu lanet şeyi suya düşürene benden bir gine var.'' Onu duyan Sera dirseğini kocasının kaburgalarına sertçe indirdi ve tayfalar duraksayıp birbirlerine baktı. Tom'un şaka yapıp yapmadığını hiçbir zaman anlayamıyorlardı. Tom kolunu karısının omzuna attı. ''Elbette bir ginenizi verdikten sonra karımın hislerine hürmeten sizi de suya atmak zorunda kalacağım.'' Tayfalar hafifçe gülerek klavseni güverteye aldı. Tom küpeşteye yürüdü.
''Yolun açık olsun kardeşim.'' diye seslendi Dorian'a. ''Karanlıkta birbirimizi kaybedersek her zamanki gibi Hank Clip burnunda mı buluşacağız?''
''Her zamanki gibi Dory.''
İki gemi birkaç dakika arayla yelken açtı ve ilk bir saat boyunca birbirlerini kaybetmediler. Sonra rüzgar şiddetini arttırdı ve ay bulutların arkasında tamamen gözden kayboldu. İki gemi zifiri karanlıkta birbirini göremez oldu. Şafak söktüğünde York bakiresi kendini uluyan güneydoğu rüzgarı önünde yalnız buldu. Kara kuzey ufkunda incecik mavi bir çizgiden ibaretti. Dalgalar yüzünden neredeyse görünmüyordu.
''Hollandalıların bu havada bizi görmesi çok zor.'' diye bağırdı Tom. Kumraha muşamba pardüsünün etekleri güçlü rüzgarla bacaklarına yapışırken.
Gemi fırtınanın itmesiyle yana yatmıştı.
''Hank Clip burnu için volta et.''
Fırtınaya karşı orsa çekerek ertesi sabah burnuna ulaştılar ve Allah'ın lütfunun dalgaların üzerinde salınmakta olduğunu gördüler. Bir kez daha arka arkaya açılarak Afrika'nın en güney ucu olan Agulhas burnuna ulaştılar ve doğuya yöneldiler. Rüzgar doğu yönünden düzenli bir şekilde esiyordu. Agulhas'ı koruyan tehlikeli sığlıklardan kaçınarak zorlu günler boyunca doğuya ilerlediler. Sonunda burnu dolaşarak hiç de konuksever sayılmayacak Afrika sahili boyunca kuzeye ilerlediler. Highveld'dan ayrılmalarından 3 hafta sonra sonunda Filler Lagüdü'ne bekçilik eden büyük gri kayaların arasından geçtiler. Tanrı'nın bir lütfu olan sakin sulara demir attılar. Kristal berraklığındaki suda gezen balık sürüleri rahatça görülebiliyordu.
''Burası büyük babam Frankie Courtney'in Hollandalılarla son savaşını yaptığı yer. Burada onu esir alarak Ümit Burnu'na götürdüler ve idam ettiler.'' dedi Tom Sarah'a.
''Atalarım çok çetin cevizmiş.'' dedi göğsü gururla kabararak. Sarah ona gülümsedi.
''Onlarla karşılaştırılınca kendinin hanım evladı olduğunu mu söylüyorsun?''
Sonra eliyle gözlerini gölgeleyerek kıyıya baktı.
''Meşhur posta kayanız şu mu?'' Tepenin yamacının ortalarında üzerine kırmızı boyayla P harfi çizilmiş saman yığını büyüklüğünde gri bir kaya vardı. Kırmızı harf lagüne demir atmış gemilerce rahatlıkla görülebilecek kadar büyük ve belirgindi. Haydi hemen kıyıya çıkalım. Jim'in bizim için bir mektup bıraktığından eminim.
Tom karısının ellerinin boş kalmaya mahkum olduğunu biliyordu ama yine de filikaya binip kıyıya kürek çektiler. Sarah diz hizasındaki suya hevesle atlayıp kıyıya doğru yürümeye başladı. Tepeyi telaşla tırmandı.
Bak kayanın dibine dizilmiş bir taş kümesi var. Bu kesinlikle bir mektup olduğuna işaret.
Büyük kayanın öndeki taşları çekerek elini altındaki boşluğa soktu. Kalın muşambayla sarılıp ziple mühürlenmiş bir paket bulduğunda ise neşeyle haykırdı.
Biliyordum, bizim için bir mektup olduğunu biliyordum.
Ama üzerine okuyunca tüm neşesi uçup gitti ve paketi tek söz etmeden Tom'a uzattı. Yazım hatalarıyla dolu çok bozuk bir yazıydı.
Selam sana ey iyi kalpli dost. Bu paketi Londra'ya götürün ve Doğu Hindiya Limanı'nda yakınındaki Vaker Caddesi 51 numarada olan Nicholas Watt Beyefendi'ye ver. Bu zahmetin için size bir gine verir o. Sakın paketi açma, paketi mutlak götür. Götürmezsen hayalarını keseceğim ve gözlerini oyacağım.
Notun sonuna imza ve tarih atılmıştı. Kaptan Noah Calder, 21 Mayıs 1731.
Özenle seçilmiş sözcükler ve coşkuyla ifade edilmiş vaatler diyerek gülümsedi Tom ve paketi kayanın altına geri koydu. Londra'ya gitmediğime göre paketi alıp kendimi tehlikeye atmayayım bari. Paket o tarafa giden daha cesur birini beklemek zorunda.
Tepeden aşağı inmeye başladı. Yarı yolda Sarah'ı bir kayanın üzerinde mahzun mahzun oturur halde buldu. Kocası yanına oturunca Sarah hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak diğer tarafa döndü. Tom karısının yüzünü iri elleriyle kavrayarak kendine çevirdi.
Hayır aşkım yapma, oğlumuzun iyi olduğundan eminim.
Ah Tom, ondan bir mektup bulacağımızdan öylesine emindim ki. Onun yerine bulduğumuz şeye bak. Ahmak bir denizcinin işe yaramaz paketi.
Buraya gelmiş olma ihtimali çok düşüktü zaten bir tanem. Eminim kuzeye doğru ilerlemeyi sürdürmüştür. Nativity'ye gittiğine bahse girerim. Görürsün bak, onu ve küçük Louisa'yı orada bulacağız. Jimmy'mize hiçbir şey engel olamaz. O bir Courtney. 3 metre uzunluğunda ve vücudu da fil derisiyle kaplı demirden yapılmış.
Sarah gözyaşları arasında güldü.
Tom, seni sersem adam. Sahnede gösteriler yapıyor olmalıydın.
Ücretimi usta Garrick bile karşılayamazdı. Karısıyla birlikte güldü.
Gel hadi tatlı sevgilim, burada kalmanın bir anlamı yok. Bu gece kıyıda uyuyacaksak yapılacak pek çok işimiz var.
Kumsala vardıklarında Dorian'da lütuftakilerin kıyıya inmiş olduğunu gördüler. Mansur şalupadan su fıçılarını indiriyordu. Fıçıları tatlı kaynak suyuyla dolduracaktı. Dorian ve adamları genç dalları örerek ormanın kıyısında korunaklar yapıyordu. Üzerlerini su kıyısından kestikleri taze sazlarla örtüyorlardı. Bitkilerinin öz suyunun tatlı kokusu havayı sarmıştı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 342.